Ayrım 8.
Sayfa 90. Matadorların çoğu bir deri bir kemik olmaları bir rastlantı değildir. 10 dakikalık bir korku, yoğun bir iç mücadelesi, hasmıyla dövüşmek ve yenmek çabalarıyla geçen zaman içinde torero en az 1 litre ter döker. Tecrübe ve meslekte alışkanlık bu olguyu değiştiremez. Binlerce boğa öldürmüş olan en değerli, en kusursuz matadorlar bile yaşamlarının son güreşine dek bu korkuyu silkip atamamışlardır. Bu, kasvetli bahar akşamında El Cordobes'in geçmişinde de dövüşüp öldürdüğü 600 boğa vardır. Öyle olduğu halde karşına çıkacak boğa sanki ilkiymiş gibi içinde müthiş bir sıkıntı duymaktadır. Ne kadar çılgın bir yürekliliğe sahip olursa olsunlar, ışıklı giysiler içinde o tanrılar gene de insandırlar. Korku kapısından fırlayacak olan vahşi canavar, kusurlarıyla, özellikleriyle, iç tepileriyle, bütün yaratıklar gibi o 600 türdeşinden farklıdır. El Cordobes onu henüz görmemiştir. Güzel ve güçlü olduğundan, Torino'nun kapısından yazıldığı gibi yarım tondan fazla, tam tamına 525 kilo geldiğinden ve 25 numaralı boğa olduğundan başka hiçbir bilgisi yoktur. Kısacık birkaç dakika içinde hemen hemen bütün İspanya'nın gözünün önünde onu tartması, kusurlarını bellemesi, ona egemen olması ve hayvan oyunun kurallarını sezmeden onu öldürmesi gerekir. El Cordobes'in bedeni birden kasılıyor. Korku kapısı açılmıştır. Tam o anda, diye anlatıyor Matador, büyük bir sessizlik oldu ve duyduğum korkunun yok oluverdiğini hissettim. Çenemi Bur Ladero'nun tahtasına dayayıp var gücümle o simsiyah deliğin karanlığını delmeye çalıştım. Bekleyiş bir saniyeden fazla sürmüyor. Vahşi bir öfkeyle boğa Toril'den fırlıyor. Birden gün ışığına çıkınca gözleri kamaşıyor ve piste doğru koşuyor. Sırtına batırılmış ve hangi çiftlikten geldiğini belirten mavi ve beyaz kurdeliler çılgın bir hızla kat ettiği mesafe boyunca dalgalanarak uçuşuyor. Pırıl pırıl parlayan abonos yağı şahane bir hayvan. Başı dik, mağrur. Kalın boynu öylesine bir güç geliyor ki arenayı saygı ve hayranlık dolu mırıltılar kaplıyor. Uzun, ince ve uçları hafifçe birbirinden uzaklaşan U şeklindeki boynuzları havayı birer hançer gibi deliyor. Bu boynuzlar bir atlıyı atıyla birlikte bir saman çöpüymüş gibi kaldırabilir. Hayvanın bir ağacı kökünden sökmesi ya da bir insanı duvara çivilemesi işten değildir. Üstelik boğa denen bu hayvan boynuzlarını ustalıkla kullanmasını bilir. Müthiş bir isabetle bir zeytini delebilir ya da bir sineği ezebilir. Boynuzlar yüzyıllar süren bir doğal ayıklamanın geliştirdiği dövüşçü içgüdünün araçlarıdır. Bu nitelik nedeniyle de bir boksörün yumruğu gibi vurmak için yaratılmışlardır. Öyle ki kedi kaplandan ne denli farklıysa vahşi boğalar da evcil türdeşlerinden o denli farklıdırlar. Bu nitelikleriyle de vahşi boğa doğanın her hasım yaratığa karşı son nefesine dek mücadele etmek üzere şekillendirdiği kan dökücü bir canavardır. Kısa mesafede bir yarış atından daha hızlı koşar. Kedi kadar çevik, aslan kadar yüreklidir. Öylesine zekidir ki bir İspanyol atasözüne göre bir insanın ömür boyu öğrenemeyeceği şeyleri o 20 dakikada öğrenir. Dövüşünün bilançosu da insanınkine eşittir. Öldürdüklerinin ve sakat bıraktıklarının sayısı binleri aşmaktadır. İspanya'nın en usta 6 matadoru ve 20. yüzyılın 3 büyük üstadı onlar üzerinde egemenlik kurduklarını sandıkları sırada boynuzları altında can vermişlerdir. Boğa nereye saldıracağını kestirmek amacıyla arenanın ortasında duruyor. Mağrur ve korkusuz bir hareketle kafasını kaldırıyor. O anda atalarının kutsal bir simgesini andırıyor. Milyonlarca İspanyol ölüm için yaratılmış bu hayvan diye düşünüyor. Torino'nun üstündeki sahanlıkta ayakta duran kısa botlar giymiş yaşlı adam için arenanın ortasında duran o şahane ve kusursuz görüntünün bambaşka bir anlamı var. Francisco Galindo bugünkü dövüş boğalarını sağlayan Don Benitez y Cubero'nun türlerinin baş sığırtmacıdır. Az önce vahşi hayvanın arenaya girişini selamlayan saygılı mırıldanmaları duyunca tanımsız bir kıvancın bütün varlığını kapladığını hissetmişti. Don Benitez y Cubero'nun mavi ve beyaz renklerini taşıyan boğalarına ömrünün 40 yılını vermiştir. Francisco Galindo. Her hayvanın doğumunu ve yaşamının önemli olaylarını çiftliğinin kütüğüne eliyle yazar. Onların arenaya ya da mezbahaya gitmelerine karar verilen seçme törenlerine tanık olur. Doğdukları vahşi otlaklardan koridaya kadar onlarla birlikte yolculuk eder her zaman. Buna karşılık ödül olarak boğaları ona yaşamının en büyük kıvançlarını tattırmışlardır. 1950'nin bir Temmuz akşamında Valencia'da Julio Aparicio ve Litrin'in onun boğalarıyla dövüşerek 12 kulak, 6 kuyruk ve 4 ayağı ödül olarak aldığı koridadaki çılgın alkışlar hala kulağındadır. Francisco Galindo bu kıvancın doğruğuna ise 1958 yılının bir yaz akşamında Jerez şaraplarının yurdu sınır kenti Jerez'de ulaşmıştır. O akşam heyecandan ağlamıştı. Boğalarından biri öylesine görülmemiş bir yiğitlikle dövüştü ki olağanüstü bir şey oldu. Bağışlandı. Ve o akşam halk mayoralı matadorlar gibi omuzları üzerinde taşıyarak arenadan çıkardı. Şimdi Galindo yetiştirdiği bir başka hayvanın dövüşünde ve ölümünde hazır bulunmak üzere buraya gelmiştir. Ancak bundan dolayı üzüntü duymamaktadır. Yaşlı mayoralın en büyük dileği o anda Toril'den çıkan Impulsivo'nun çiftliklerinin geleneklerine uygun bir yiğitlik göstermesi ve tümüyle bugünkü gibi yüce anlar için yaratılmış bir yaşamı soylu ve çılgın bir dövüşle sona erdirmesidir. Bu hayvanın yaşamını sadece Galindo bilmektedir. Bu yaşam o koca yabanıllık dünyası kitabının yeni bir sayfası, bir hayvanın 5 yıl önce bir kış gecesi bir cennet ağacının altında başlayan o harikulade öyküsüdür. Simgesel bir rastlantı, boğa Impulsivo'nun doğduğu otlakla El Cordobes'in doğduğu köy arasında sadece birkaç tepecik, Gualda Kivir'in iki kıvrımı ve 15 kilometrelik tozlu bir yol vardır. İspanya'nın en ünlü boğa yetiştiricilerinden biri olan Don Jose Benitez Cubero'nun 4000 hektarlık otlakları Palma ile Sevilla arasında Lora del Rio'dadır. Dolunayın otlağın sonsuzluğuna soluk bir aydınlık serttiği bir aralık gecesiydi. Moreno, sıra dağlarından esen dondurucu bir rüzgar otlara dalgalandırıyordu. Soğuktan uyuşan inekler birbirlerine sokuluyor ve ayın altında kocaman simsiyah bir leke oluşturuyorlardı. Uzun ayrık boynuzlu bir inek sürüden ayrıldı ve hantal bir yürüyüşle bütün gece ıssız bir köşe aradı. Endülüslülerin yapraklarını melek kanatlarına benzettikleri için cennet ağacı adını verdikleri bir ağacın altında durdu. Tepkici, huysuz bir kişiliği olduğu için ona Impulsiva adını vermişlerdi. Bu vadilerde bir yerde doğmuş, iki yıl başı boş bir yaşam sürmüş, oradan oraya gezmiş, laden otu, katır tırnağı, yabanı ılgın yiyerek beslenmişti. Sonra atlılar bu cenneti basmışlar, ellerindeki tahta mızraklarla danaları analarından ayırmışlardı. Böylece Impulsiva o akşam kendini bembeyaz, ufak bir arananın yanındaki ağılda buluverdi. Sonsuzca yitirdiği özgürlüğünü ağlayarak ve boynuzlarını hapishanenin duvarlarına çarpa çarpa bütün gece böğürdü. Ertesi gün genç Impulsiva'nın yaşamına kesin bir yol çizecek olan deney yapılacaktı. Don Jose Benitez Cubero ve seçkin konaklarından oluşan bir kurul önünde ve yetiştiricinin özel arenasında yazgısını saptayacak sınavı verecekti Impulsiva. Bir köşede elinde tahta mızrak tutan bir atlı duruyordu. Endülüslü giysilerine bürünmüş üç kişi de o gün uzmanlıkta işi görülmedik bir jüri oluşturuyordu. Bunlar dönemin üç büyük matadoru Jan ve Ostos, Mondeno ve Trinchera'ydı. Ostos genç ineğe doğru ilerledi ve elindeki pembe ipek pelerini açtı. Hayvan başını eğdi ve çılgın bir atılışla kumaşa doğru koştu. Zarif bir sıçrayışla matador onu ata dek sürükledi. Impulsivo kendisine doğru tehditle uzatılan mızrağı görünce saldırdı. Ve boynuzlarıyla atın zırhına öyle bir darbe indirdi ki atlı altındaki hayvanın sendelediğini hissetti. Yetiştiricinin ünlü konuklar tarafından 6 kez aynı yöne itilen genç kara inek, mızrağın çelik ucunun açtığı yaralara rağmen hasmına vahşice saldırmaktan geri durmadı ve böylece ne ateşli bir kana sahip olduğunu kanıtladı. Yazgısını belirleyen bu sınavı parlak bir şekilde veren Impulsiva, otlaklarına yeniden kavuştu. Buna karşılık birçok arkadaşı mezbahanın utanç verici yolunu tutmuştu. Ve şimdi, bu soğuk aralık gecesinde, cennet ağaçlarından birinin altında arena törenlerini taçlandıran kutsal görevini yapıyor. Kendi kanından bir yavru dünyaya getiriyordu. Olay rastlantı değildi. Güneşli öğle sonu boğaları sadece ilkbaharda döllenecek olan anaların çiftleşmelerinden 9 ay sonra kış gecelerinin dondurucu soğuğunda dünyaya gelirler. Doğum birkaç dakika sürdü. Doğumdan sonra anne göbek kordonunu dişlerinin arasına alıp kesti ve titreyen yavrusunu yalayarak temizledi. Şafakta mayoral Francisco Galindo vadide gezinen anne ile yavrusunu gördüğünde boğacık titrek bacaklarının üstünde kalkmıştı bile. Yeni doğuran ineklerin vahşi olduklarını bilen sırtmaç, ananın baldırındaki sayıyı görecek ve yavrunun cinsiyetini anlayabilecek kadar yaklaşabildi sadece. Bundan sonra mayoral koşa koşa geri döndü ve olayı hemen kütüğe yazdı. Tarih 17 Aralık 1959'du. O gün doğan boğayı öldürecek olan eller 500 kilometre kuzeyde, Madrid'in banyonlarından birinde bir inşaat şantiyesinde matadorluktan çok uzak bir işte çalışıyordu. Manuel Benitez henüz El Cordobes olmamıştı. Korida'ya artık erişilmez bir serap gözüyle bakmaya başlayan basit bir duvarcı ustasıydı. Mayoral, kütüğü kapatmadan önce yavru boğanın yaşamındaki ilk resmi işlemi yaptı. Ona bir ad verdi. Impulsivo. Yavru boğanın vahşi ve dövüşçü içgüdüsü daha doğduğu gün kendini belli etti. Ayakları üzerine dikilir dikilmez kımıldayan her şeye vahşice saldırmaya başladı. Daha 8 günlüktü diye anlatır Mayoral. Impulsivo, izi sürülen vahşi domuzlar gibi atıma saldırdı. Anasının memesini kendisine layık görmeyen genç boğa çok geçmeden ilkbaharın ilk sağanaklarıyla yeşeren otları yemeye başladı. Süreye katılmıştı. Hayvanların, otlakların ve vadilerin sonsuzluğundaki başıboş gezintilerine katılıyordu. Kalın enseli, güçlü, 10 yaşında bir boğa. Bu inek sürüsüne egemendi. Adı Langosto'ydu bu hayvanın. Genç Langosto, yıllar önce bir otlakta sığırtmacın mızrağına peş peşe 10 kez saldırmıştı. Öylesine yiğit, öylesine kuvvetli bir hayvandı ki yetiştirici onun yazgısını değiştirme zorunluluğunu duydu. Arenalardaki onurlu ve acımasız ölüm yerine 60 inekli koca bir haremde senyörlere yaraşır bir yaşantı bağışlandı ona. Impulsivo'nun babası Langosto'ydu. Endülüs yazının ilk sıcaklarıyla birlikte genç boğa, sığır sineğinin, bunaltıcı sıcakların, yanık otların ve su bulmak için kırlarda durmadan yol yürümenin sıkıntılarını duymaya başladı. Bazı günler öyle sıcak, öyle kurak oluyordu ki sağırtmaçlar hayvanların susuzluktan kırılmamaları için yanlarında koca koca kaya tuzu parçaları taşımak zorunda kalıyorlardı. Sonbahar gelir gelmez boynuzlarına çıngırak bağlanmış sığırların önderliğinde sürü bir ağla alındı ve orada ustaca düzenlenmiş bir geçit ve engeller dizgesinin yardımıyla genç hayvanlar annelerinden ayrıldılar. Terk edilen çocuklar gibi acı acı ağlayan 1959 doğumlular 3 gün yiyeceği, içeceği geri çevirdiler. Ama 4. gün aç ve yenik düşen Impulsivo ve türdeşleri kendilerini bekleyen taze yemlere doğru atıldılar. Yaşamlarının bir sayfası artık kapanmıştı. Ergin olmuşlardı ve bundan sonra kendi yaşamlarını süreceklerdi. Olay geleneksel bir törenle kutlandı. Sol baldırlarına çiftliğin arması ve birer numara dağlanan yeni kuşak bu soyluluk belgeleriyle birlikte ayrıcalıklı soyda yerlerini aldılar. Gürültülü ve görkemli bir tören oldu bu. Kargı ve çığlıklarla kovalanan hayvanlar Mayoral'ın emriyle açılan kapıdan birer birer çiftlik sahibinin özel arenasına doldurdular. Mayoral, Puerto diye haykırdı mı tahta kapı açılmakta, bir genç boğa iç parçalayıcı böğürtüler savurarak arenaya girmekte, öfke ve korku içinde sığırtmaçlarla saldırmakta, onları sidik ve terle ıslanan kumlarını üzerine devirmekteydi. Kapkara, vahşi bakışlı, boynu dimdik ve henüz güçsüz olan kemiklerinde türdeşlerinin yiğitliğini ve gücünü taşıyan vahşi hayvanlar atılıyor, hasımlarına saldırıyor, minik, sivri boynuzlarıyla giysilerini parça parça ediyorlardı. 4-5 sığırtmaç bir olup hayvanların üstüne çullanıyor, boynuzlarını kavruyor, kuyruğunu büküyor, onu devirmeye çalışıyorlardı. Töreni büyük bir dikkatle izleyen Don Jose Benitez'i Cubero için kıvanç dolu anlardı o anlar. Küçük boğalar insanlara ne kadar çetin bir direnç gösterirlerse yiğitliklerine olan güveni o ölçüde artıyordu. O şiddetli çatışmada Impulsivo sonunda yorulup geri yuvarlandı. Bunun üzerine Galindo, Hierro de la Casa'yı, çiftliğin demir mühürünü istedi. Sığırtmaçlardan biri koştu ve az sonra içinden bir okun geçtiği U harfi kazılmış mühürü getirdi. Galindo, kor haline getirilmiş aleti kavradı ve hayvanın sol baldırına bastı. Gri bir dumanla birlikte yanık et kokusu çevreye yayılırken hayvan canhıraş bir böğürtü koyuverdi. Dağlandıktan sonra Impulsivo'nu numaraladılar. Bu 25 numara 5 yıl sonra İspanya'nın en ünlü arenasında ve televizyondan milyonlarca izleyicinin dikkatini kendine çekecekti. Akşam sürüyü yeniden otluğa götürdüler. Impulsivo 1,5 yıl boyunca hiçbir yayanın ayak basmaya cesaret edemediği bu mayradan ayrılmadı. Boynuzları uzadı. Yavru kedinin tırnaklarıyla yaptığı gibi o da boynuzlarını gittikçe daha iyi ve ustalıklı kullanmasını kendi kendine öğrenip yolun üstünde rastladığı fidanları bir darbeyle kökünden sökmeye başladı. Türdeşleriyle karşılaştığında öfkeli ve saldırgan karakteri hemen ortaya çıkıyor ve büyüdüğü zaman girişeceği ölüm dövüşüne başlangıç sayılacak zorlu çarpışmalar çıkarıyordu. Yaşamındaki ikinci ilkbaharın taze otları sayesinde tüyleri gürleşti. İpek gibi oldu. Mühürle yapılan dağlamanın izi belirli bir şekilde ortaya çıkınca yetiştirici, yazgılarını belirleyecek olan son sınavı verme zamanının geldiğini düşündü. Dişilerinkinden de karmaşık olan erkeklerin tientası gerçek bir hayvan psikolojisi testidir. 6 gün süren titiz hazırlıktan sonra otlaklarda yapılır. 1 Mayıs sabahı hava ağrırken genç boğaların dolaştıkları otluğa 12 atlı girdi. Sığırtmaçlar apaçiler gibi haykırarak korkudan içgüdüsel bir tepkiyle toplanan hayvanların çevresini aldılar. Boğalar yalnız ve yalnız bir araya toplattıklarında kolay yönetilirler. Sürüden ayrı düşen boğanın ne tehlikeli olduğunu bilen adamlar onları sürü halinde tutmaya dikkat ederler. Atlıların amacı sürüyü o otlaktan kovalayıp 16 kilometre güneyde başka bir otluğa sürmekti. Bu iş görüldüğü kadar kolay değildi. Zorunlu göç, vahşi hayvanları doğdukları topraklara bağlayan doğal güçle savaşmak demektir. Hayvanlar gelişme çağında bağlandıkları yerlerden çıkmamak için vahşi bir direnç gösterir. Bulundukları yere ana karnına sığınır gibi bağlanan genç boğalar buralara alışırlar. Her şeyden önce burada kendilerini güven içinde hissederler. Gün boyunca yiyecek aramak üzere sessizce yer değiştirirler gerçi. Ama güdülerinin çizdiği görünmez sınırların içinde kalır, bu sınırları asla geçmezler. Daha sonra çocuklarının geçtiği alanları terk etmek zorunda bırakılan boğalar kendilerine başka bir yer seçerler. Değişmez bir güvenlik yasası her hayvanı düşsel bir koruyucu kuşak gibi sarar. Bu yasa sayısız insanın ölümüne yol açmıştır. Boğa arenaya girer girmez çocukluğunun o koruyucu kuşağı yeniden onu sarıverir ve İspanyalıların Coherencia dedikleri o alan pistin en tehlikeli kesim halini alır. Çünkü onun düşsel sınırı aşıldı mı hayvan beklenmedik bir boşalma gösterir. Bu ölüm coğrafyası bilinemediğinden Matador hasmını bu güvenlik kalesinden dışarı atamamışsa tam ona egemen olduğunu sandığı anda vahşi hayvanın beklenmedik bir saldırısının kurbanı oluverir. O gün Mayoral'ın adamları karşıt işleme girişecek, 6 gün sonra yapılacak olan yiğitlik sınavı için gerekli ruhsal koşulları bir araya getirmek amacıyla hayvanların yaşadıkları yerleri bırakmama durumlarını belli bir yer için kullanacaklardı. İradenin içgüdüyü yenmesiydi bu. Sığırtmaçların çalışmaları çok geçmeden vahşi sürüyü tüm varlıklarıyla bağlı oldukları dekordan, korkulardan ve anılardan söküp aldı. Bu işlem boğaları iştahlarını kesmeye varacak derecede örseledi. Kayalık tepeleri uçurumları aşan güç ve eziyetli bir yolculuktan sonra şaşkın, kaygılı ve mutsuz olarak yamaca vardılar. Orada aynı ağaçların, aynı otların bittiği yerde, yani ötekine tıpatıp benzeyen o dekorun içinde 4 gün rahat bırakıldılar. Sürgünde hayvanlar yaşama zevkini yitirdiler. Ağaçların taze yapraklarının ve nefis kordeno demetlerinin yüzüne bile bakmayıp açlık grevi yaptılar. 4. günün sabahı içlerinden bazıları ölümü bekliyormuşçasına yere uzandı. Aslında Jose Benitez y Cobero boğalarının topluca canlarına kıymaları gibi bir tehlikeye karşı karşıya değildi. Ama bu tepki sıla özlemini sınamasının amaca ulaştığını ve sürüyü eski otluğa götürme zamanının geldiğini gösteriyordu. Dönüş yolunu genç boğalar cennete bir yolculukmuş gibi şen ve sevinçli koşuşturmalarla kat ettiler. Eski otlaklarının kokusunu sanki almış gibiydiler. Sürgün, özgürlük, geri dönme sevinci gibi bilinçli olarak yaratılan olaylar dizisi boğaları ruhsal bakımdan sınava hazırlamıştı. Alışkanlıklarından onları birkaç günlüğüne ayırmak ve sonra doğdukları topraklara geri getirmekle insanlar umdukları sonucu elde etmişlerdi. Hayvanlarda Coherencia kavramını, yani sevdikleri toprakları bırakmama içgüdüsünü pekiştirmişlerdi. Şimdi sıra boğaların yiğitliğini ölçmeye gelmişti. İşlem tarlada atlılar tarafından gerçekleştirildi. Zira boğalar ölüm gününden önce yayalarla karşı karşıya gelmemelidir. Topraklarında geçirdikleri mutlu bir geceden sonra sığırmaçlar, impulsivo ve türdeşlerini yeniden güneye doğru kovalamaya başladılar. Ama bu kez hayvanları tek tek ele alıyorlardı. Atlarla önce hayvanı sürüden ayırıyor, sonra dövüş sırasına yolunu kesip onu güneye doğru kaçmaya zorluyorlardı. Şaşkın ve öfkeli genç boğa sağa sola koşuyor, peşini bırakmayan atları bir boynuz darbesiyle yakalıyor, kuşatmayı zorluyor, Coherencia'sına girmeye çalışıyordu. Bu, birkaç kilometrelik bir çevrede yeri sarsan amansız ve tehlikeli bir koşuşmaydı. Durmadan at değiştiren sığırtmaçlar, sevdiği topraklardan kovmaya çalıştıkları gencecik vahşi hayvanı bilgince yöntemlerle kovalıyorlardı. Savaş, insanları da hayvanları da bitik düşürecek bir şiddetle 1 saat, hatta bazen daha fazla sürüyordu. Soluk soluğa, kanter içinde, bakışları öfke ve kinle parlayan, öç alma hırsıyla ve kana susamış bir durumda insanların diledikleri yere varan genç boğayı orada Tienta, son sınama bekliyordu. Zırhlar giydirilmiş bir ata binen mızraklı bir adam, hayvandan oldukça uzakta ve koherensiyasının alıştıkları yörenin ters yönüne düşen bir noktada durdu. Sırtmaçlar, Impulsivo'yu uzaktaki hedefle baş başa bırakmak için hızla yanından ayrıldılar. Heyecan dolu bir andı. Atlarını belli bir uzaklıkta durduran yetiştirici ve konukları hayvanın hangi yöne saldıracağını merakla bekliyorlardı. Korunma içgüdüsüne yenilip süreye doğru mu gidecekti, yoksa soylu kanının sesine uyup atın üzerine mi atılacaktı? Sessizlik birden haykırışlarla doldu. Atlı uzun mızrağını kaldıra kaldıra Toro, Toro diye bağırmaya başladı. Bu çağrıyı duyan Impulsivo bir an duraksadı. Sonra çılgın bir atılışla ve 250 kiloluk bedeniyle kendisine kışkırtan adama doğru saldırdı. Don Jose Benitez y Cubero ayrı ayrı her hayvanın davranışını deftere eliyle yazıyordu. Impulsivo üst üste yediği iki mızrak darbesinin acılarına karşın saldırıyordu. Atı da atlıyı da öylesine sıkıştırdı ki seyirciler bir an onları devirmeyi başaracağını bile sandılar. Bu yiğitlik yetiştiricinin onun karnesine şu yüce niteliği yazmasına yetti. Toro muy bravo. Çok yiğit boğa. O gün mızrak sınavından geçen 48 hayvandan 30'u çok yiğit ve 12'si yiğit derecesine uygun görüldü. 6'sı ise çok değersiz bir gösteri sergilediklerinden manso yani tavansız diye nitelendi. Bunlar arenada onurlu bir ölümden yoksun bırakılarak mezbahaya gönderileceklerdi. Tianta'nın seçkin boğaları o gün izleyen 15 ay içinde iyice geliştiler. 3 yaşındayken Impulsivo'nun ağırlığı 400 kiloyu buldu. Boynuzları korkunç bir silah olmuştu. O kadar ki sığırtmaçlar onun yakınında çok dikkatle dolaşıyorlardı. Hasta bir boğaya yaklaşmak öylesine tehlikeli bir şeydi ki insanlar ta Amazon'un içlerinden gelen bir yönteme başvurmak zorunda kalıyorlardı. Uzakta duruyor ve hayvanın böğrüne ilaca batırılmış bir mermi sıkıp önce onu uyutuyorlardı. Dövüşçü bir enerjiyle dop dolu ve vahşi bir ateşle yanan ergin boğalar sık sık birbirleriyle kapışıyorlardı. Öyle ki onları ayırabilmek için sırtmaçların son derece becerikli ve cesur kişiler olmaları gerekirdi. Aralarındaki o ölesiye dövüşler çoğunlukla gece vakti insanlar çevreden ele tek çektikten sonra olurdu. Çoğu kez hasımlardan birinin ölümü ya da korkarak kaçmasıyla biterdi.